Ayrım 42, Milli Eğitim Bakanlığı 9, 10, 11, 12. sınıf müfredatları için uygulamalı, ayrıntılı konu anlatımlı, YGS, LYS, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, sayfa 371. Metin türleri. Büyük insanların hayat hikayelerini okurken ilk zaferlerini kendilerine karşı kazandıklarını görmüşümdür. Hepsinde de öz disiplin başta geliyor. Harry Truman. Metin türleri. Metin, insanların iletişim kurmak ve kendilerini ifade etmek amacıyla bir araya getirdiği sözlü veya yazılı cümleler, dizeler topluna metin denir. Seslerden sözcüklere, cümlelere, paragraflara kadar bütün dil öğeleri metne hizmet etmek amacıyla tıpkı bir örgü gibi bir araya gelir. Bu bir araya geliş elbette ki rastlantısal değildir. Metin yazar tarafından bilinçli olarak belli bir mantık sırasına, tutarlılığına, anlam bağına, bağdaşıklık ve dil bilgisi kurallarına uygun olarak bağlaşıklık oluşturulur. Soru 1 çabuk, 2 gülümseyenlerden, 3 iyileşir, 4 ağlayanlar, 5 daha. Yukarıdaki numaralandırılmış sözcükler kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirildiğinde 3. sırada hangisi yer alır? A1, B2, C3, D4, E5. Cevap, bir metin anlamsal ve dil bilgisi bakımından belli bir mantık sırasına ve tutarlılığa sahip olmalıdır. Sözcükler buna göre kurulduğunda şu cümle çıkar karşımıza. Ağlayanlar gülümseyenlerden daha çabuk iyileşir. Doğru cevap E'dir. 5. Metinlerin sınıflandırılması. Metinler sözlü veya yazılı anlatımlardan oluşur. Edebi metinler yazarın amacına, dilin hangi işlevde kullanıldığına, kullanılan düşünceyi geliştirme yöntemlerine, anlatılanların gerçeklikle ilişkisine ve bunun gibi bakımlardan özelliklerine göre öğretici metinler ve sanatsal metinler olarak sınıflandırılır. Metnin konusu, ana düşüncesi, o metnin öğretici veya edebi sanatsal bir metin olmasında belirleyici değildir. Aynı konuda veya ana düşüncede öğretici metinde edebi sanatsal metinde ortaya konulabilir. Örneğin 4. Murat tarih dersinde öğretici bir metin olarak işlenirken edebi sanatsal metin olarak da ele alınabilir. Soru, aşağıdakilerden hangisinde doğru bir bilgi verilmemiştir? A. Sanatçılar aynı temayı farklı bakış açılarıyla işleyebilirler. B. Bilimsel metinlerde soyut anlatım, edebi metinlerde somut anlatım söz konusudur. C. Öğretici metinlerde sözcükler gerçek anlamında kullanılır. D. Sanatta esas olan güzellikken zanaatte esas olan yararlıktır. E. Edebi metinlerde nesnel bir anlatım söz konusudur. Cevap, edebi sanatsal metinler kurmaca olduğu için öznellik içerir. Dolayısıyla nesnel bir anlatım söz konusu olamaz. Doğru cevap E'dir. Edebi metinlerde nesnel bir anlatım söz konusudur. Soru, aşağıdakilerden öğretici bir metin değildir. A. Roman, B. Makale, C. Deneme, D. Biyografi, E. Günlük. Cevap, öğretici metinlerde amaç bilgi vermektir. Okuru kurmaca bir dünya içinde yaşatmak değildir. Romanda amaç bilgi vermek değil, okuru bir olay içinde yaşatmak, ona estetik bir zevk vermektir. Doğru cevap A'dır. Soru, aşağıdakilerden hangisi hem edebiyat hem de bilimde ortaktır? A. Kanıtlara yer verilmesi, B. Soyutlamadan uzak durulması, C. Gerçekliği anlatma tarzı, D. insanı, doğayı, tarihi, toplumu ele alması, E. amaçları. Cevap, bilimde kanıtlama varken edebiyatta yoktur. Bilimde soyutlamaya başvurulur. Edebiyatın gerçekliği bilimden farklı olarak kurmacadır. Edebiyat güzeli yakalamayı amaçlarken bilim gerçeği bulmayı, öğretmeyi amaçlar. Edebiyatta bilim de insanı, doğayı, tarihi ve toplumu ele alır. Doğru cevap D'dir. Metin türleri yazılı anlatım, sözlü anlatım diye ikiye ayrılıyor. Yazılı anlatım, öğretici metinler, edebi, sanatsal metinler diye ikiye ayrılıyor. Öğretici metinler mektup, günlük günce, anı hatıra, biyografi, gezi yazısı, sohbet söyleşi, haber yazısı, fıkra, deneme, makale, eleştiri, röportaj, bilimsel yazılar, tarihi yazılar, felsefi yazılar. Edebi sanatsal metinler de ikiye ayrılıyor. Sanatsal kurmaca, olay çevresinde oluşan metinler de ikiye ayrılıyor. Anlatmaya bağlı edebi metinler fable sözlü, masal sözlü, roman, hikaye, halk hikayesi sözlü, manzum hikaye, mesnevi, destan sözlü. Göstermeye bağlı edebi metinler tiyatro. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler şiir. Sözlü anlatım, sunum, tartışma, panel, forum, mülakat, görüşme, nutuk söyleyip, konferans, açık oturum, sempozyum, bilgi şöleni, münazara. Yazılı anlatım türleri: A. Edebi sanatsal metinler, B. Öğretici metinler. A. Edebi sanatsal metinler: şiir, öykü, roman, tiyatro, masal ve fable sanatsal metinlerdir. Edebi sanatsal metnin konusu en geniş anlamıyla doğayla ilişki halindeki duyan, düşünen, tasarlayan ve yaşayan insandır. İnsanlık tarihi boyunca duygu, düşünce ve hayallerini bir biçimde ifade etme ihtiyacı duymuştur. Şiirler, masallar, öyküler, romanlar ve bunun gibi hep bu ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmıştır. Edebi sanatsal metin malzemesi dil olan güzel sanat etkinliğidir. Yazınsal değer taşırlar. Edebi sanatsal metinlerin temel ifade şekilleri manzum veya mensur olabilir. Edebi sanatsal metinlerde dil günlük konuşma dili değildir. İmgeli, sanatlı veya estetik bir dildir. Sanatsal metinlerde yazınsal bir söylem vardır. Dil duygusal ve çağrışımsal özellikler taşır. Edebi metinlerdeki sözcükler, cümleler, paragraflar, isimler, şehirler, zamanlar özenle bir bütünlük oluşturacak biçimde bir araya getirilir. Bundan dolayı edebi bir metindeki sözcük ve cümlelerin yerini değiştirmek mümkün değildir. Örneğin ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden dizesindeki ağır ağır ikilemesinin yerine aynı anlama gelen yavaş yavaş ikilemesini koyduğumuzda bile şiir değerini yitirmektedir. Bu bakımdan sanat eseri biricik ve özgündür. Edebi sanatsal metinler yazıldığı dönemin bilimsel, felsefi, teknolojik, siyasal ve sosyal gerçekliğinden yararlanır ama gerçeği olduğu gibi yansıtmaz. Edebi metinlerde gerçek yazarın zihinsel süzgecinden geçirilerek yeni bir gerçekliğe dönüştürülür. Yani yazar dış dünya ile ilişkili olmakla birlikte ondan farklı bir dünya sunar ve okuyucuyu bu dünyaya çeker. Sanatsal metinlerde olaylar masallardaki gibi olağanüstü de olabilir. Öykü ve romanlarda olduğu gibi olmuş veya olabilecek nitelikte de olabilir. Bununla birlikte bir kurmaca metin gerçek hayatta aynen yaşanamaz. Bir edebi eserin anlaşılması yazarın dili ve deneyimiyle okurun dili ve deneyimi arasındaki ortaklıkla paraleldir. Edebi sanatsal metinlerde dil öznellik içerir, daha çok heyecana bağlı işlevde kullanılır. Not: sanatsal metinlerle öğretici metinlerin birbirinden farkları. Sanatsal metinler gerçekliği kurgular ve yeniden oluşturur. Öğretici metinler ise gerçeği olduğu gibi anlatmak, bir şeyi öğretmek, açıklamak veya bir şeyle ilgili bilgi vermek amacıyla yazılır. Sanatsal metinler, öğretici metinler, makale, deneme, eleştiri ve bunun gibi gerçeği olduğu gibi anlatmak, bir şeyi öğretmek, bilgi vermek, açıklamak amacıyla yazılmaz. Sanat metinleri aynı kişi tarafından farklı zamanlarda okunduğunu ya da kişiden kişiye farklı duygulanımlar, heyecanlar yaratır. Bu bakımdan sanat metinlerinin öğretici metinler gibi tek bir anlamı yoktur, birçok anlamı vardır. Öğretici metinlerde dilde kesinlik aranırken sanat metinlerinde dilde kesinlik aranmaz. Edebi sanatsal metinlerde üslup, öğretici metinlerde ise mesaj ön plandadır. Edebi sanatsal metinlerde dil öznellik içerir, öğretici metinlerde olduğu gibi göndergesel işlev değil, daha çok heyecana bağlı işlevde kullanılır. Sözcükler öğretici metinlerde genellikle gerçek anlamında kullanılırken edebi sanatsal metinlerde genellikle yan veya mecaz anlamlarda kullanılır. Edebi sanatsal metinler ikiye ayrılır. A. Sanatsal kurmaca metinler, olay çevresinde oluşan edebi metinler. B. Coşku ve heyecan dile getiren metinler. A. Sanatsal kurmaca metinler, olay çevresinde oluşan edebi metinler. Öykü, roman, masal, fable, tiyatro, destan, mesnevi, halk hikayesi ve manzum hikaye olay çevresinde oluşan metinlerdir. Bu metinler sanatsal değer taşır. Olay çevresinde oluşan metinler ikiye ayrılır. Bir, anlatmaya bağlı edebi metinler, öykü, roman, masal, fable, destan, mesnevi, halk hikayesi, manzum hikaye. İki, göstermeye bağlı edebi metinler, tiyatro. Olay çevresinde oluşan metinlerde anlatım yazarın belirlediği bir plan dahilinde yapılır. Hem anlatmaya bağlı metinler hem de göstermeye bağlı metinler zaman, mekan, kişiler ve olay örgüsü üzerine kuruludur ve kurmaca metinlerdir. Anlatmaya dayalı metinlerdeki betimlemelerin yerini göstermeye bağlı metinlerde parantez içine verilen açıklamalar alır. Başka bir deyişle göstermeye bağlı metinlerde parantez içi açıklamalar söz konusuyken anlatmaya bağlı metinlerde tasvir ve tahlillere yer verilir. Anlatmaya bağlı metinlerden farklı olarak göstermeye bağlı metinlerde olay veya durum anlatılmaz, göz önünde canlandırılır. Sanatsal metinler hikaye, roman, şiir, tiyatro, masal ve fabldır. Öğretici metinler ise makale, deneme, eleştiri, fıkra, gezi yazısı, röportaj, mülakat ve bunun gibidir. Not edebiyat gerçeklik kurmaca. Gerçeklik insanı çevreleyen bütün nesnel varlıkları, koşul ve durumları kapsar. Gerçeklik somut ve nesne olarak var olan bir durumu olduğu gibi aktarmaktır. Kurmaca ise olmadığı halde varmış gibi tasarlanıp kurgulanmış olayların, durumların anlatılmasıdır. Olaya bağlı metinler ve zihniyet, bir toplumun bireylerine hakim olan düşüncelere, inançlara, kültür unsurlarına, yaşam biçimine, yani düşünüş ve bakış tarzına zihniyet denir. Her edebi metin yazıldığı, söylendiği döneminin zihniyetinden, yani sosyal hayatından, inançlarından, ekonomisinden, siyasi ortamından izler taşır. Örneğin Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt romanı köleliği yansıtması bakımından dönemin zihniyetini yansıtır. Olaya bağlı metinlerde yapı, olay örgüsü, kişiler, mekan, zaman, olay örgüsü, anlatmaya bağlı edebi metinlerin ortak özelliği bir olaya dayanmalarıdır. Anlatıda olay kurmaca bir dünyanın içinde kurmaca kişiler tarafından yaşanır. Bir anlatıdaki olayların neden sonuç ilişkisi içinde kurgulanmasına olay örgüsü denir. Örneğin kral öldü, ardından kraliçe de öldü cümlesi olaydır. Çünkü iki olayın birbirine bağlanmasını sağlayan akla uygun bir ilişki ortaya konulmamıştır. Aynı cümleyi kral öldü, ardından üzüntüsünden kraliçe de öldü cümlesi olay örgüsüne dahildir. Çünkü ikinci olayla birinci arasında bir neden sonuç ilişkisi kurulmuştur. Yazarın kurmacası olan olay örgüsünün gerçek hayatta birebir yaşanması mümkün değildir. Ama birbirine neden sonuç ilişkisiyle bağlanmamış tek tek olaylar gerçek hayatta yaşanabilir. Not, anlatmaya bağlı sanat metinlerindeki olay örgüsünü göstermeye bağlı metinlerdeki karşılığına dramatik örgü denir. Dramatik örgünün seyirciye yansıtılmasındaki temel unsurlar sahne ve perdedir. Kişiler anlatmaya bağlı edebi metinlerde bir olayın gerçekleşmesi için birbiriyle ilişkiye geçen en az iki kişiden oluşan kişi kadrosuna ihtiyaç vardır. Kişi kadrosu insan, hayvan ya da nesne olabilir. Edebi metinlerde kişiler karşımıza tip ya da karakter olarak çıkar. Tip, hikaye, roman, tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı, edebi eserlerde kişi kadrosu içinde yer alan ve belli bir düşüncenin toplumun zihniyetini, bir ideolojinin temsilciliğini yüklenen kişidir. Bir özellikleri ukala, alıngan, karamsar, sevecen, içe dönük. Diğer bütün özelliklerini örter. Tipin karakter gibi kendine özgü bir kişiliği yoktur. Genellikle bilinen kalıplardaki cimri, açgözlü, yardımsever, saf vesaire insanları gösterir. Örneğin Molière'in cimrisindeki Harpagon'un cimri tipini temsil eder. Araba sevdasının kahramanı Bihruz Bey, batılaşmanın yanlış anlaşılmasını sergileyen bir tipten, Çalıkuşu'nun Feridesi ise idealist öğretmen tipidir. Karakter, kendine özgü nitelikler içinde ruhsal gelişim olan kahramanlardır. Karakterler yer aldıkları eserin içeriği ve olay örgüsüyle birlikte anlaşabilirler. Bundan dolayı kimseye benzemez. Başka eserlerdeki kahramanlardan ayrılırlar. Karakterler tipler gibi tek bir kişilik yönüyle yiğit, cimri, kötü ve bunun gibi öne çıkmazlar. Olumlu ve olumsuz yönleriyle eserde yer alırlar. Yani belli bir sınıfı ya da belli bir insan eğilimini temsil etmek için yaratılmamışlardır. Mekan, yer. Mekan, olay çevresinde oluşan edebi metinlerde olayın veya durumun geçtiği yerdir. Mekan, hayali veya gerçek bir yer olabilir. Mekan, bir şehir, ülke, yöre, mahalle, köy olabileceği gibi bir konak, bahçe, oda da olabilir. Zaman, olay çevresinde oluşan edebi metinlerde olayın başladığı, geliştiği ve son bulduğu bir zaman vardır. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde zaman da diğer anlatı türleri gibi kurmacadır. Yazar zamanı kurgularken gerçek zamanın bütününü anlatamayacağı için özetleme, geriye dönüş, anı zamanda atlama, unutma gibi yöntemlere başvurur. Olaya bağlı metinlerde tema, metinde anlatılan nedir sorusu temayı bulmaya yöneliktir. Yapıyı oluşturan öğeler, olay örgüsü, kişiler, mekan, zaman, metnin temasını vermek, somutlaştırmak için kullanılan araçlardır. Olaya bağlı metinlerde temayı destekleyen başka düşünceler de yer alır. Tema yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır. Metinlerin iletisi önceden tam olarak belirlenen, değiştirilemez bir gerçek olarak kurallaştırılamaz okurlar metinlerden farklı iletişimler alabilirler. Yazar olaya bağlı metinlerde okura okurun kendi düş gücüyle dolduracağı boş alanlar bırakır. Olaya bağlı metinlerde dil ve anlatım, olay çevresinde gelişen edebi metinlerde yapı unsurlarının ve temanın dışında dil ve anlatım da son derece önemli bir yer tutar. Yazarın kendine has görüş, anlayış ve anlatış özelliği o yazarın üslubunu, biçim, tarz oluşturur. Sanat metinlerinde sözcükler gerçek, yan ve mecaz anlatımları gözetilerek kullanılır. Ağırlıklı olarak öyküleyici ve betimleyici anlatımlar kullanılır. Olaya bağlı metinlerde süslü bir dil kullanılabileceği gibi yalın bir dil de tercih edilebilir. Bakış açısı anlatıcı, edebi metinlerde olaylar okura bir anlatıcı tarafından anlatılır. Anlatıcı da kurmacanın bir parçasıdır. Yazarın kendisi değildir. Yazarın eserini hangi konumda anlatacağına karar vermesi bakış açısıyla anlatıcıyla ilgilidir. A. İlahi, tanrısal, hakim, olimpik bakış açısı. Metinlerde anlatıcı ilahi, olimpik, hakim, tanrısal konumda olabilir. İlahi konumdaki anlatıcı olayları anlatırken kahramanların geçmişlerini, hayallerini, geleceklerini, rüyalarını bilir. İlahi, hakim anlatıcı isterse kahramanların zihnine, iç dünyalarına girer. Onların gizli kalmış duygu ve düşüncelerini dışa vurabilir. İlahi bakış açısı klasik romanlarda çok kullanılmış olan, bugün de rağbet görmeye devam eden bir bakış açısıdır. Tarık Buğra Küçük Ağa romanında Tolstoy Savaş ve Barış'ta, Mehmet Rauf Eylül'de ilahi hakim bakış açısını kullanmıştır. Örnek: bütün o parlak ışıklar, sağa sola savrulup giden şimşekler ve dalga dalga büyüyerek her şeyi yutan karanlık noktalar yavaşça kayboldu. Korkarak gözlerini açtı. Saatlerdir balyozla dövülüyormuş gibi zonklayan başının sol yanındaki ağrının kalmadığını hissetti. Bundan önceki krizlerde olduğu gibi şiddetli bir mide bulantısı yoktu ama yüzünün sol yanındaki sol kol ve bacağındaki uyuşukluk devam ediyordu. Kalktı, perdelerin sıkı sıkıya kapatılmasıyla iyice karartılmış küçük odayı yavaşça geçti. B. Üçüncü tekil kişili, o anlatıcı, müşahit anlatıcı, gözlemci figür, bakış açısı. Üçüncü tekil kişili anlatımda anlatıcı kurmaca metnin içinden gözlemci bir figürdür. Bu bakımdan üçüncü tekil kişili bakış açısı müşahit gözlemci anlatıcı adını da alır. Buna göre üçüncü tekil anlatıcının gözlemci figür konumunda olduğu metinlerde şu özellikler görülür. Gözlemci figür müşahit anlatıcı, kurmaca yapının içinde yer alan anlatıcıdır. Kurmaca metindeki olaylar, gözlemler, anlatılanlar iyi anlatılması için kendi kültür düzeyine, mizaç yapısına uygun bir yaklaşımla olay veya kişileri anlatır. Okur kişileri veya olayları onun bakış açısından süzerek anlamaya çalışır. Örneğin kurmacanın asıl kahramanının gözlemci figürün bakış açısından öğreniriz. Peyami Safa'nın Canan'ı üçüncü kişili gözlemci figürün bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Örnek: evvela senin bu canını, aşkını anlamıyorum. Bir kadın harikulade güzel olabilir. Fakat sevilmesi için bu mühim bir sebep değildir. Zaten Canan kim? 3 yaşındayken Adapazarı'ndan alınmış, satılığa çıkarılmış bir Çerkez kızı. Saraya getirilmiş, 12 yaşına kadar büyütülmüş. Sonra kadın efendi, kızın güzelliğinden kuşkulanmış, onu Şakir Bey'in evine yollamış. Renknaz Hanım da şefkatli bir kadın. Canını atmamış, satmamış, dövmemiş, kızı gibi yetiştirmiş. Buraya kadar her şey iyi. Sonra iş değişiyor. Canan Kazım Bey isimli bir binbaşı ile evleniyor. Balkan Harbi'nde Edirne'ye gidiyorlar. Rumeli'yi dolaşıyorlar. Sonra tekrar orada senelerce yaşıyorlar. Fakat Canan binbaşı ile oturmuyor. Boşanıp geliyor. C. Birinci tekil kişili bakış açısı. Ben kahraman anlatıcı. Kurmaca metindeki olaylar, kişiler, durumlar kurmaca metnin kahramanı veya ikinci dereceden bir kişisi tarafından anlatılır. Yani anlatıcı olay kahramanlarından biridir. Dolayısıyla kahraman ben birinci tekil anlatıcı kurmaca yapının içinde yer alır. Ben kahraman anlatıcı her şeyi görme, bilme, sezme gücüne sahip değildir. O normal bir insan gibi görebildiğini görür, olanları bilgisi, deneyimi, yaşı ve kültür düzeyine göre anlatır. Ben kahraman anlatıcının kullanıldığı kurmacalarda bilinç akışı, iç monolog gibi tekniklerden yararlanılır. Birinci tekil kahraman anlatıcı genellikle psikolojik, otobiyografik kurmacalarda veya mektup türünden yararlanılan öykü ve romanlarda kullanılan bakış açısıdır. Daniel Defoe, Robinson Crusoe'da, Peyami Safa 9. Hariciye Koğuşu'nda, Orhan Pamuk Yeni Hayat'ta birinci tekil ben kahraman anlatıcıyı kullanmıştır. Örnek, salonu aydınlatan üç köşe lambasından birini daha kapatıyorum. Turuncu bir loşluktayız şimdi. Televizyondan yayılan mavimsi ışık, mürdümeri renkli duvar kağıtlarıyla kaplanmış duvarlarda. Ara sıra parlıyor ve artık hepsini ezberlediğim fotoğrafları ölgünce aydınlatıyor. Fotoğraflar anneme, babama, bana ait fotoğraflar. Bazıları bir arada, bazıları tek tek çekilmiş fotoğraflar. Not, günümüzün modern veya postmodern kurmaca metinlerinde genellikle birden fazla anlatıcı, ilahi birinci tekil kişi, üçüncü tekil kişi iç içe kullanılmaktadır. De çoğul bakış açısı, kurmaca yapının içinde yer alan birden çok kahramanın bakış açısının bir arada kullanıldığı bakış açısıdır. Yazarlar bu bakış açısıyla insanı veya gerçeği anlatmak için olanları çeşitli cephelerden anlatmaya çalışır. Dıştaki gerçeği hakkıyla yansıtmak için tek merkezli bilinç yerine birçok kahramanın bilinci devreye sokulur ve olaylar çok yönlü anlatılır. Yani çoğul bakış açısında anlatıcı birden fazladır. Örneğin kurmaca metinde bir kaza anının hem kazayı yapan şoför tarafından, hem yaralı tarafından, hem de olaya tanık olan kişiler tarafından anlatılması çoğul bakış açısını yansıtır. Pınar Kür hayalet hikayelerinde Orhan Pamuk Sessiz Ev'de bu bakış açısından yararlanmıştır. Soru: ÖSYM 2009, aşağıdaki parçalardan hangisi tanrısal hakim anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir? A. Masadan kalktık, Enüke pencereye doğru ağır ağır yürüdü ve tesbih ağacına bakarken şöyle dedi: kuşlar tüneklerine yerleşiyor, bizim için yatma vakti. B. Başhekim işitmiş geldi baktı, başhekim babamın pek yakın dostlarından olduğu için tanışırız. Beni odasına götürdü, konuştuk, biraz avundum ama içimdeki coşkuyu yenemiyordum. C. El sallamak güle güle diye bağırmak isterdi. Bahtınız açık olsun demek isterdi fakat el sallayamazdı. Bir eli bütün koluyla birlikte Kütülamere'de bir kum tepesinde kalmıştı. Öbür el de pis, sefil fakat kocaman torbasını tutuyordu. D. Konsolun üzerinde bir cam fanusun altına konmuş eski usul bir saat, sarı yaldız çerçeveli büyükçe bir ayna ve aynanın üst tarafında duvarda kılıflarıyla asılmış babama ait bir çift çakmaklı tabanca duruyordu. E. Karanlık göz bebeklerime kadar ilerliyor. Kitabı yavaşça bir kenara bırakıyorum. Başımı kaldırıp az ötede oturan kız kardeşime bakıyorum. Çenesini dizlerine dayamış karanlığı dinliyor. Yasemin hep aynı diye geçiriyorum içimden. Cevap: İlahi tanrısal bakış açısını anlatıcı her şeyi bilir, sezer. Her şeyin öncesini ve sonrasını bilir. Buna göre doğru seçenek C'dir. Diğer seçeneklerde birinci tekil ben, kahraman anlatıcı söz konusudur. El sallamak güle güle diye bağırmak isterdi. Bahtınız açık olsun demek isterdi fakat el sallayamazdı. Bir eli bütün koluyla birlikte Kütülamere'de bir kum tepesinde kalmıştı. Öbür eli de pis, sefil fakat kocaman torbasını tutuyordu. Olaya bağlı metinler ve gelenek, sözlük anlamıyla gelenek bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar anlamına gelmektedir. Edebi metinlerde kendi dönemlerindeki, kendilerinden önceki edebi geleneklerle ilişkilidir. Bununla birlikte bir edebi metin kendinden önceki edebi geleneğe bağlı olmak zorunda değildir. Çünkü sanatçı kendinden önceki geleneği bilmekle birlikte o geleneği aşacak edebi metinler ortaya koyabilir. Türk edebiyatında halk hikayesi geleneğinden, destan geleneğinden, mesnevi geleneğinden bahsedilebilir. Olaya bağlı metinler ve yazar, edebi metinlerde yazarın anlattıkları tamamen kurmaca da olabilir. Kendi hayatından, gözlemlerinden, duygu ve düşüncelerinden, dünya görüşünden izler de taşıyabilir. Kendi hayatından yola çıkan yazarların edebi metinlerini daha iyi anlamamız için yazarın yaşamıyla ilgili bilgi sahibi olmamız gerekir. Aynı şekilde hayatları hakkında pek bir bilgimizin olmadığı yazarlarla ilgili kendi yaşamlarından yola çıkmışlarsa edebi metinleri aracılığıyla da bilgi sahibi olabiliriz. Bir metnin başarısı da elbette yazarla, onun dili doğru ve güzel kullanımıyla, yaratıcıyla ve bunun gibi belirlenir. Bir, anlatmaya bağlı metinler. Destan, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikaye, fabl, masal, roman, hikaye anlatmaya bağlı metinlerdir. Destan, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikaye konularına kitabımızın ilgili bölümlerinden bakınız. Fabl, masal, roman, hikaye. Fabl bir ahlak ilkesini veya bir davranış kuralını anlatan kısa sembolik hikayelerdir. Olay genellikle orman, köy gibi kırsal mekanlarda geçer. Fabulların kahramanları insan dışı varlıklar, genellikle de hayvanlardır. Fabullarda hayali olay ve kahramanlar yardımıyla insanlara özgü davranış, değer, düşünce ve tutumlar anlatılır. Fabullar kişileştirme ve konuşturma sanatları üzerine kuruludur. Hikaye kahramanı olan hayvanlar kendi özelliklerini korumakla birlikte insan gibi konuşurlar. Esasen fabl bu özelliği nedeniyle masalımsı eserler arasında yer alır. Fabullarda öğretici, didaktik bir amaç güdülür. Gündelik hayatla ilgili dersler verilir. Ders veya öğüt eserin bir yerinde, çoğunlukla da sonunda atasözü veya özdeyiş biçiminde açıkça belirtilir. Fabullarda insanların kusur ve gülünç yönleri de doğrudan doğruya eleştiri konusu yapılır. Fabullar çocuklara iyi ve ahlaki davranışları kazandırma bakımından eğitici yanı güçlü eserlerdir. Fabulun sonunda kısadan hisse alınabilecek bir dersin verilmesi, onu masaldan ayıran özelliklerin başında gelir. Fabullarda sadece ve açık bir dil kullanılır. Fabul türünün ilk örneklerini Hint edebiyatında Vishnu Sharman adlı biri tarafından anlatıldığı belirtilen Pancham Tantra, Beydeba, Kelle ve Dimne, Yunan edebiyatında Asisopos, Ezop masallarındaki fabullarıyla, Fransız edebiyatında La Fontaine masallarıyla vermiştir. Türk edebiyatında Şeyhinin Harnamesi fablu türü olarak verilebilir. Türk edebiyatının ilk fabl çevirilerini La Fontaine'den yaptığı fabl çevirileriyle Şinasi yapmıştır. Yine La Fontaine'den Orhan Veli de çeviriler yapmıştır. Masal, olağanüstü özellikler taşıyan olaya bağlı sözlü ürünlerdir. Zaman ve yer belli değildir. Halkın hayal gücünün ürünüdürler. Eğitici bir işlevi vardır. Masalın amacı insanları iyiye, güzele, doğruya yöneltmektir. Genellikle mişli geçmiş zaman kullanılır. Masalların bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, gökten üç elma düşmüş gibi tekerleme bölümleri vardır. Masalın tekerleme bölümüyle başlaması okuyucuyu olağanüstü olaylara hazırlama, döşeme bölümü amaçlıdır. Masallarda olağanüstü kişilerin başından geçen olağanüstü olaylar anlatılır. Masal kahramanları şehzadeler, vezirler, yoksul kızlar. Fabl ve masalların mekanlarında olağanüstü özellikler görülür. Masalların mekanı Kaf Dağı, Yedi Dünya Adası, Maçin gibi hayali masal ülkeleridir. Masallarda olay bilinmeyen bir zamanda geçer. Masallarda kahramanlar iyi, kötü ve haklı, haksız olmak üzere iki grupta toplanır. Masallarda her zaman iyiler haklılar kazanır, kötüler haksızlar kaybeder. Masallarda da, fabullarda da zaman belirsizdir, ilahi anlatıcı vardır. Masal anlatıcıları genellikle kadınlardır. Fabullarda her zaman insan dışı varlıklar kahramanken, masallarda her zaman insan dışı kahramanlar bulunmaz. Fabullarda insan dışı varlıklar kahraman durumundayken, masallarda kahramanların olağanüstü özellikleri vardır. Uygurca olan Kalyanamkara, Papamkara masalı Budizm'le ilgili öğretici bir masaldır. Türk edebiyatında Keloğlan masalları oldukça sevilmiştir. Pertev, Naili, Boratav, Az Gittik, Uz Gittik, Tahir, Alango, Billur, Köşk masalları, Naki, Tezel, Türk masalları ve Eflatun, Cem Güney, evvel zaman içinde masal derlemeleriyle ünlüdürler. Nazım Hikmet'in Sevdalı Bud adlı bir masalı, Orhan Seyfi Orhun'da Peri Kızı ve Çoban Hikayesi adlı bir manzum masalı vardır. Dünya edebiyatında ise Anderson masalları Kibritçi Kız, Binbir Gece masalları, Alaaddin'in Sihirli Lambası, Şah Meran, Ali Baba ve Kırk Karamiler, Cirium kardeşlerin yazdığı Cirium masalları en önemli masallardandır. Hikaye, öykü, olmuş ya da olabilecek olayları yere ve zamana bağlayarak bir kurgu içinde anlatan, insan yaşamından kesitler sunan kısa yazı türüne hikaye, öykü denir. Hikayenin yapı öğeleri olay, örgüsü, kişiler, zaman ve mekandır. Hikayelerde öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılır. Hikayelerde farklı bakış açıları vardır. Dünya edebiyatında öykü türünün kurucusu Decameron adlı kitabı ile İtalyan yazar Bocca Ciccio'dur. Türk edebiyatında modern hikayeden önce halk hikayesi, destan, masal, efsane, mesnevi türlerin hikayenin yerini tutan, anlatma ihtiyacını karşılayan ürünler vardır. Modern hikaye örnekleri bizde Tanzimat'la birlikte görülür. Modern batılı ülke geçişinin ilk örneği Emin Nihat'ın masal özellikleri taşıyan Müsameret namesidir. İlk hikaye örneklerini Ahmet Mithat, Letaif-i Rivayet adlı eseriyle vermiştir. Batılı anlamda ilk başarılı hikaye örneklerini ise Sami Paşazade Sezai Küçük Şeyler adlı eseriyle vermiştir. Türk edebiyatında öykü asıl gelişimi Servet-i Fiyun'un ve milli edebiyat dönemlerinde sağlamış, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatıyla birlikte bu gelişim daha da artmıştır. Said Faik Abasıyanık, Ömer Seyfettin, Memduh Şevket Esendal, Halikarnas Balıkçısı, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Haldun Taner başarılı öykü yazarlarımızdandır. Hikayeler türleri bakımından halk hikayesi, Maupassant tarzı hikaye, Çehov tarzı hikaye ve ben merkez hikaye olmak üzere dörde ayrılır. Halk hikayesi nazımla nesrin iç içe olduğu ürünlerdir. Destan döneminin sonlarına doğru çıkmış eserlerdir. Halk hikayelerinde destanlara göre tarihi olaylara daha az yer verilir. Halk hikayelerinde kişiler destanlara göre gerçeğe daha yakındır. Dede Korkut hikayeleri Türk edebiyatında destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünleridir. Halk hikayelerinde ağırlıklı olarak aşk hikayelerini içerir. Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin. Kahramanlık hikayeleri de vardır. Köroğlu, Battal Gazi. Destanlardaki alp tipi yerini halk hikayelerindeki aşık tipine bırakmıştır. Halk hikayeleri saz eşliğinde aşıklarca anlatılır, anonimdir. Gerçeklere dayanmakla birlikte hayali olağanüstü unsurlar da taşır. Olay hikayesi Maupassant tarzı hikaye, bir ana olayın serim, düğüm, çözüm bölümleri içinde anlatıldığı klasik öykülerdir. Olay hikayelerinde serim bölümünde bir olay anlatılmaya başlar. Düğüm bölümünde okur merakla sürüklenir. Çözüm bölümünde olay genellikle beklenmedik bir sonla çözülür. Olay hikayesinin en büyük ismi Guy de Maupassant olduğu için bu tarz Maupassant tarzı hikaye olarak da adlandırılır. Hikayede olayın ortaya çıkması için zamanı ve mekana, kişilerin karşılaşması veya çatışmasına ihtiyaç vardır. Olay hikayelerinin merak unsuru ön plandadır. Maupassant'ın dışında O Henry'nin bütün hikayeleri de olay hikayesine uygundur. Ömer Seyfettin Türk edebiyatında olay hikayesinin en önemli temsilcisidir. Ömer Seyfettin dışında Refik Halit Karay, Sabahattin Ali ve Tarık Buğra gibi yazarlar da olay hikayeleri yazmışlardır. Durum hikayesi Çehov tarzı öykü, bir ana olay içerisinde gelişmeyen, yaşamdan bir kesi sunan, belli bir insanlık durumunu belli bir ortam içinde anlatan hikayelerdir. Durum hikayesinin en büyük ismi Anton Çehov olduğu için bu tarz Çehov tarzı hikaye olarak da adlandırılır. Çehov'un deyişle durum hikayesi, hayat denilen film şeridinden bir parça makaslamaktır. Durum hikayelerinin olaydan çok yoruma, psikolojik tahlillere yer verilir. Okurda bir izlenim uyandırılır. Said Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal, Nezihe Meriç, Türk Edebiyatı'nın durum öyküsünün önemli ustalarıdır. Ben merkezli hikaye, gözlem ve olaylardan hareketle bireysel bunalımların, iç çatışmaların anlatıldığı hikayelerdir. Bu hikayelerde yazarın kişiliği ile hikaye kahramanının kişiliği iç içe girmiştir. Gerçeklikle hayaller bir arada verilir. Hikayenin kahramanı kendini çevreleyen dünyayı, kendi iç dünyasının bulunduğu ruh haline göre anlatır, düşlerine sığınır. Ben merkezli hikayeler olay hikayesinden çok durum hikayesine yakındır. Birinci tekil kişili anlatıcı, kahraman anlatıcı bakış açısı kullanılır. Hikayeler çarpıcı ve beklenmedik bir sonla bitirilir. Said Faik Abasıyan'ın bazı hikayeleri, Bilge Karasu, Üssat, O, Bener, Leyla Erbil'in hikayeleri ben merkezlidir. roman, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları yer ve zaman belirterek bir kurgu içinde anlatan öyküden daha uzun yazılara roman denir. Romanda öyküde de olay, kişi, yer ve zaman öğeleri vardır. Öyküden farklı olarak romanlarda bu öğeler daha ayrıntılı, daha kapsamlı bir biçimde ele alınır. Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha geniş yer verilir. Romanda olaylar roman kahramanlarının karakter özelliklerinden doğar. Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar. Romanlar işlediği konulara göre sosyal roman, serüven, macera romanı, tarihi roman, egzotik roman, psikolojik roman, tahlil romanı, polisiye, biyografik ve otobiyografik roman gibi türlere ayrılır. Sosyal roman, ekonomik bunalımlar, sınıfsal çelişkiler, rejim değişiklikleri, köyden kente göç gibi toplumsal sorunları konu eden romanlardır. Sefiller Victor Hugo, Sergüzeşt Sami Paşazade Sezai, Felatun Bey ile Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Araba Sevdası, Recaizade, Mahmut Ekrem. Serüven romanları, kahramanın başından geçen hareketli macera olayları anlatan romanlardır. Merak öğesi romanı hakimdir. Üç Silahşörler, Monte Cristo Kontu, Alexander Dumas, Hasan Mellah, Dünya'ya İkinci Geliş, Ahmet Mithat Efendi. Tarihi roman, tarihi dönem olay ve kişileri konu edilen romanlardır. Notre Dame'in Kamburu, Victor Hugo, Cezmi İlk Tarihi Roman, Namık Kemal, Devlet Ana Kemal Tahir, Osmancık Tarık Buğra. Psikolojik roman, tahlil romanı, roman kahramanlarının psikolojisini tahlillerle anlatan romanlardır. La Princesse de Claves, Madame de la Fayette'nin yazdığı dünyanın ilk psikolojik roman örneğidir. Eylül Mehmet Rauf, 9. Hariciye Koğuşu, Peyami Safa. Egzotik roman, başka ülkelerin doğasını ve insanlarını anlatan romanlardır. Nilgün Refik Altkara, İzlanda balıkçısı Pierre Loti. Biyografik roman, topluma mal olmuş bir kişinin yaşamını, yaptıklarını, yaşadığı döneme katkılarını anlatan romanlardır. Bir bilim adamının romanı Oğuz Atay, adı Aylin Ayşe Kulin. Otobiyografik roman, yazarın kendi hayatını konu edindiği romanlardır. Tom Sawyer'ın maceraları Mark Twain, Baba Evi, Avera Yıllar, Orhan Kemal, 9. Hariciye Koğuşu, Peyami Safa, psikolojik ve otobiyografik özellikler gösterir. Turfanda mı yoksa Turfa mı, Mehmet Murat. Polisiye roman, polisiye olayları genellikle cinayet ve hırsızlıkları, dedektifleri konu edinen romanlardır. Merak ve heyecan polisiye romanlarda önemli unsurlardır. Morküye Sokağı Cinayeti, Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, Shark Express'inde Cinayet, Agatha Christie, Esrar-ı Cinayet, Ahmet Mithat Efendi, ilk Türk polisiye romanı, Cingöz Recai, Server Bedi'yi takma adıyla Peyami Safa, Mike Hammer, Mickey Schiphol'un bu romanın yerli versiyonlarını Kemal Tahir FM ikinci takmadıyla kaleme almıştır. Başkomiser Nevzat Ahmet Ümit. Dünya Edebiyatı'nda romanın ilk örneği 13. yüzyılda İspanyol yazar Cervantes'in kaleme aldığı Don Kişot'tur. Türk Edebiyatı'nda romanın başlangıcından önce divan edebiyatındaki mesneviler İslamiyet'ten önceki dönemde destanlar bu türün işlevini görmekteydi. Türk edebiyatında roman türündeki ilk örnekler Tanzimat'la birlikte verilmeye başlanmıştır. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği Telemak. İlk yerli roman Şemsettin Sami Bey'in yazdığı Taşuk'ı Talat ve Fıtnat. İlk edebi roman Namık Kemal'in yazdığı İntibah. İlk tarihi roman Namık Kemal'in yazdığı Cezmi, ilk köy romanı Nabizade Nazım'ın yazdığı Karabibik, romantizmden realizme geçişin ilk örneği Sami Paşazade Sezai'nin yazdığı Sergüzeşt, ilk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası, ilk psikolojik roman denemesi ve ilk tezli roman Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra. Türk Edebiyatı'nın roman türündeki asıl büyük gelişmeler Servet-i Fiyon'un Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat dönemlerinden olmuştur. Servet-i Fiyon'un yazarı Halit Ziya Uşaklıgil, Batılı roman tekniğine uygun olarak kaleme aldığı Mai ve Siyah Aşkı Memnu gibi romanlarıyla ilk roman ustamız olmuştur. Servet-i Fiyon'un yazarı olan Mehmet Rauf ilk psikolojik roman olan Eylül'ü yazmıştır. Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Peyami Safa, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Oğuz Atay, Orhan Pamuk başarılı romancılarımızdır. İki, göstermeye bağlı metinler. Tiyatro, oyun, yaşamda görülen olayları sahnede canlandırma sanatına ve bu amaçla yazılmış eserlere tiyatro denir. Tiyatrolar tıpkı opera, sinema, bale gibi seyretmeye dayalı metinlerdir. Seyretmeye dayalı metinler, şiir, roman, hikaye gibi edebi eserler olmakla birlikte bu türlerden farklı olarak gösterilmek üzere yazılır. Dünya edebiyatında tiyatronun başlangıcı eski Yunan'da bağ bozumu tanrısı Dionysos adına düzenlenen törenlere kadar götürülebilir. Tanzimat'tan önce Türk edebiyatında Meddah, Karagöz, Orta Oyunu gibi geleneksel Türk tiyatroları bu türün işlevini üstleniyordu. Türk edebiyatında modern anlamda batılı tiyatro Tanzimat edebiyatıyla birlikte başlar. İlk tiyatro eserimiz 1859'da Şinasi'nin yazdığı Şair Evlenmesi'dir. Bu eser tek perdelik bir komedidir. Tanzimat Edebiyatı'nda Nam Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey gibi sanatçılar tiyatro türünü önemli çalışmalar yapmışlardır. Tanzimat ikinci döneminde itibaren gerilemeye başlayan tiyatro, Servet-i Fünun'un fecriati dönemlerinde durma noktasına gelmiştir. Milli edebiyatla birlikte tekrar hareketlendi söyleyebileceğimiz tiyatrodaki asıl gelişmeler Cumhuriyet döneminde olmuştur. Faruk Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek, Haldun Taner, Reşat Nuri Güntekin, Necati Cuma, Yusuf Ziya Ortaç, Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer, Orhan Asena başarılı tiyatro yazarlarımızdır. Tiyatro terimleri bale, sözcü, sözsüz, sadece dansa dayalı olarak oynanan müzikli tiyatro çeşididir. Dramatize etmek bir düşünceyi, duyguyu ya da olayı canlandırarak anlatmaktır. Epizod bir tiyatro eserinde, romanda, hikayede ana olayın içindeki ikinci olay. Perde bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri. Perdenin açılıp kapanması de geçen oyun bölümü, Fasıl Osmanlı ve Arap tiyatrosunun oyunun perde bölümü, jest, el ve kolla yapılan anlamlı hareketler, mimik, anlamlı yüz hareketleri, konduit, tiyatroda sahneye çıkma sırası gelen oyuncuları uyaran kişi, suflör, izleyicilere fark ettirmeden oyunculara sözlerini hatırlatan kişi, monolog, bir kişinin iç konuşması, opera, sözleri müzik eşliğinde söylenen seçkin konuların işlendiği müzikli tiyatro çeşidi, operet, operaya benzeyen sözlerin bir kısmı müzikli, halk için yazılmış olan tiyatro çeşididir. Pandomima, sözsüz olan, işaretlere dayanan oyun. Replik, oyuncunun sözü karşısındakini bırakırken söyleyeceği son söz, oyunda karşısındakinin sözüne gerekli karşılığı verme. Rejisör, tiyatro eserini sahneye koyan kişidir. Sahne, tiyatroda olayın geçtiği yerdir. Tirat, tiyatro oyuncuların sahnede birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. Tuluat tiyatrosu, genel hatları belli olmakla birlikte doğaçlama olarak oynanan halk tiyatrosudur. Tiyatro çeşitleri trajedi, tragedia, izleyicide korku ve acıma duyguları veren, izleyicinin acıklı olaylardan sonuçlar çıkarak ders almasını sağlamayı amaçlayan tiyatro türüne trajedi denir. Trajedinin ilk örnekleri M.Ö. 6. yüzyılda eski Yunan tanrılarından Dionysos'a düzenlenen törenlerden doğmuştur. Trajedi, klasisizm etkisiyle klasisizmde eski Yunan ve Latin edebiyatı örnek alınır. 17. yüzyılda yeniden canlanmış ve 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar sürmüştür. Eski Yunan edebiyatında Asiklopos, Sophokles ve Euripides, 17. yüzyıl Fransız edebiyatında Corneille ve Racine önemli trajedi yazarlarıdır. Orhan Asena'nın Hürrem Sultan'ın trajedi türünde yazılmış bir eserdir. Trajedinin özellikleri, konular tarih ve mitolojiden alınır. Beş perde bölüm olarak yazılır. Kişiler olağanüstü varlıklar ve soylulardır. Krallar, tanrıçalar. Soylu bir üslup kullanılır. Kaba sözlere yer verilmez. Baştan sonra ağırbaşlı bir hava içinde geçer. Korku ve acı uyandıracak olaylar sahnede gösterilmez. Sadece manzum olarak yazılır. Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Üç birlik kuralına yer, olay, zaman uyulur. Yani eser bir ana olay etrafında aynı mekan ve 24 saat içinde gerçekleşenleri anlatır. Erdem, kader, ahlak, töre ve gelenekten üstün bir değer verir. Komedi, komedya, yaşamın gülünç yönlerini konu edinen tiyatro türüne komedi denir. Komedi tıpkı trajedik ve eski Yunan'da Dionysos adına yapılan törenlerde doğmuştur. Eski Yunan edebiyatında Aristophanes ve Menandros, Latin edebiyatında Terentius ve Platus, 17. yüzyıl Fransız edebiyatında Molière önemli komedi yazarlarıdır. Türk edebiyatının ilk tiyatro örneği olan Şinasi'nin Şair Evlenmesi komedi türünde yazılmıştır. Komedinin özellikleri, konular günlük yaşamdan alınır. Kişiler halktan, sıradan kişilerdir. Perde sayısı değişebilir. Başlangıçta sadece 5 perdeden oluşurdu. 3 birlik kuralına, yer, olay, zaman birliğine uyulur. Üslupta soyluluk aranmaz. Kaba şakalara ve sözlere yer verilir. Her türlü olay, öldürme, yaralama sahnede gösterilir. Nazım ve nesir karışık olabilir. Başlangıçta sadece manzumdur. Diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Komedi çeşitleri, karakter komedisi insanların gülünç yönlerini ele alan komedi çeşitidir. Töre komedisi toplumun gülünç ve aksak taraflarını işleyen komedi çeşitidir. Vaudeville hareketli, eğlenceli bir konu etrafında gelişen, şarkılara da yer verilen komedi çeşitidir. Entrika komedisi olayların hileye ve şaşırtmaya göre şekillendiği komedi çeşitidir. Komedi santimental, izleyici güldürürken duygulandıran komedi çeşitidir. Fars yalnızca güldürme amacı güden kaba komedidir. Dram, acıklı ve gülünç olayların bir arada bulunduğu, bu yönüyle hayata daha yakın olan tiyatro çeşidine dram denir. Dramı trajedi ve komedinin katı biçimciliğine bir tepki, modern tiyatronun başlangıcı olarak görebiliriz. İngiliz edebiyatında Shakespeare, Alman edebiyatında Goethe ve Schiller, Fransız edebiyatında Victor Hugo dram türünün önemli sanatçılarıdır. Türk edebiyatında Namık Kemal ve Abdülhak Hamit Tarhan dram türünün ilk örneklerini vermiştir. Dramın özellikleri, kişiler her sınıftan olabilir. Hem tarihi konular hem de güncel konular işlenebilir. Üç birlik kuralına uyulmaz. Nazım veya nesir olabilir. Her tür çirkin olay sahnede gösterilebilir. Perde sayısı farklı olabilir. Acıklı ve gülünç olaylar bir arada verilir. Üslupta soyluluk aranmaz. Dram çeşitleri, feeri, masalımsı, olağanüstü olayları işleyen dram çeşididir. Melodram, besteli dram anlamına gelen melodramlar, acıklı rastlantılar üzerine kurulmuş dram çeşididir. Trajikomik, hem acıklı hem de gülünç olayların anlatıldığı dram çeşididir. Çağdaş tiyatro, günümüz tiyatrosu görünüş ve amaçları birbirinden farklı absürt tiyatro ve epik tiyatro olmak üzere iki kola ayrılmış bulunmaktadır. Absürt, uyumsuz, saçma tiyatro. Absürt tiyatro da geleneksel tiyatronun kuralları ve düzenleri hiçe sayılır. Absürt tiyatroya göre tiyatro her şeyi anlamaktan, canlandırmaktan ziyade bir ses ve hareket düzenidir. Bundan dolayı olaylar arasında bağ kurulması şart olarak görülmemiştir. Birbirleriyle ilgisiz sesler, sözler, eylemler sahnede canlandırılmıştır. Perde düzenine serim, düğüm, çözüm bölümlerine önem verilmez. Absürt tiyatro ürünleri saçma denebilecek kurgularla ve sembollerle doludur. Dünya edebiyatında Samuel Beckett, Godot'u Beklerken adlı eseriyle, Türk edebiyatında Güngör Dilmen Canlı Maymun Lokantası adlı eseriyle bu tiyatro çeşidinin önemli temsilcilerindendir. Epik tiyatro, Alman yazar Bertolt Brecht'in ortaya koyduğu, bizde Keşanlı Ali destanıyla ilk örneğin Haldun Taner'in verdiği tiyatro çeşididir. Epik tiyatro, oyunun izleyiciyi büyülemesine karşıdır. İzleyicinin kendini oyuna kaptırmasını istemez. İzleyiciyi sahneye yabancılaştırarak, izleyici de oyunun içine çekmeyi, onların tartışmasını düşünmesini amaçlar. İzleyiciyi uyanık tutmak için oyunun arasında şarkılar, tekerlemeler, oyunu aniden kesen açıklamalar konur. Not, geleneksel Türk tiyatrosu ürünleri olan Karagöz, Orta Oyunu, Meddah ve Köy Seyirlik oyunlarıyla ilgili bilgilere kitabımızın Halk Edebiyatı bölümünde yer verilmiştir. 42. ayrım sonu, sayfa 381.